billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak kitabını kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı, yaşamayı ve tüm insanlığa tebliğ etmeyi cümlemize nasip eylesin. Kitabı anlama faaliyetlerimizden, bu haftaki dersimizden gayrimetlu vahiy diye bir şey var mı? Onun üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Gayrimetlu demek Kur'an dışı demektir. Öyle bir vahiy olabilir mi? İşte geleneksel yapıda dört delil olduğu kabul edilir. Kitap, sünnet, icma ve kıyas diye. Şiiler kıyas yerine akıl kelimesini koyarlar. Şimdi kitap, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Sünnet dendiği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamalarını esas alırlar. Ve bunun Kur'an'la ilişkisini kuramadıkları için kendileri Muhammed aleyhisselama Kur'an dışı bir vahiy geldiği iddiasıyla bunu söylerler. Sonra da onu Kur'an'la eşit değerde görürler. Bazıları ikinci derecede gördüğünü söylese de uygulamada eşit gibi gözükür ama öyle de değildir. Mezheplere bakarsınız ki çok sayıda konuda Kur'an'a da dedikleri sünnete de uymazlar. O işin başka tarafı, her dersimizde söylüyoruz. O konuya girmeyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarından bir tanesi sünnettir. Sünnet, Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar bütün nebilerinin gittiği yolun adıdır. O yolda gitmek tüm nebilere farz kılınmıştır. Allah-u Teala Ahzab suresinin 38. ayetinde şöyle diyor: مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجْ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Allah'ın kendisine farz kıldığı bir konuda bu nebi içinde, tabi hiçbir nebi içinde bir sıkıntı söz konusu değildir. سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ Bundan önce gelip geçmişler içerisinde Allah'ın sünneti budur. Peki ondan sonra ne diyor? Ve kâne emrullâhi kaderan maktûra. Allah'ın emri ölçülü, biçili, yani her şey böyle bellidir. Yani ölçülü, biçili dediğiniz zaman, mesela Erdem Bey sen mühendissin. Ölçülü, biçili dediğimiz zaman bu, ne anlarsın bundan?
Yani bunun üzerinde çalışılmış, belirlenmiş, sınırları belirlenmiş ve son şekli verilmiş bir ürün.
Allah'ın emirleri ölçülü biçilidir. Öyle herkes kendi arzusuna göre şu tarafa bu tarafa
çekemez.
Evet. Çekemez. Peki o zaman Allah'ın sünneti neymiş? Nebilere farz kıldığı şeymiş. Onların bütün ümmetlerinin görevi de onlara uymaktır. Zaten nebilerin tamamı Allah'ın Resulüdür. Peki, Allah-u Teala şöyle şey yapıyor. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle emrediyor. Maide suresinin 49. ayetinde وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Allah'ın indirdiği ile hükmet. Allah'ın indirdiği nedir? Bakara 231'e göre وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِلُكُمْ بِهِ diyor. Size indirdiğim dediği zaman Muhammed Aleyhisselam'a ve ona indirilenlerin tamamını oluyor. Bize indirilen neymiş? Kitap ve hikmetmiş. O zaman hikmet kelime manası hükmün çeşit bildiren mastarı, mastarlı ne var? Hüküm ne olur? Yani bir karar verilmiş. Doğru karar da olabilir, yanlış karar da olabilir. Bir yanlış karara hikmet diyen kimse çıkmaz. Dolayısıyla doğru karar, doğru hüküm. Belki doğru hüküm indirme, kitap zaten doğru hükümlerle dolu. Doğru hüküm indirme ne olur? Yani bu kitaptan doğru hükümden, doğru çözümler üretme olur. Zaten onu inşallah ayrı bir derste yapalım o konuda. Çünkü zihinleri karıştırmaya çalışanlar çok bu sıralar. Allah-u Teala onlara وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ diyor Araf 52. ayette. Onlara bir kitap getirdik, onu bir ilme göre açıkladık. İşte o ilme göre açıkladığı hikmettir. Şimdi Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Maide suresinin 49. ayetinde diyor ki وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Aralarında Allah sana ne indirmişse onunla hükmet. Allah'ın indirdiği neydi? Kitap ve hikmet. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Bunların arzularına uyma. Çünkü onlar seni kendilerine uydurmaya çalışırlar. وَحْذَرْهُمْ Dikkat et diyor. Aman, aman dikkat ha. اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiği herhangi bir şeyin bir kısmını seni uzaklaştırarak seni fitneye sokarlar. Yani bugün Türkçe karşılığı en güzel kelime seni yakarlar. Çünkü fitne bir potanın içerisinde altını eritip oradaki yabancı maddeleri ayıklama anlamına geldiği için insanın kötü niyetlerini, kötü şeylerini ortaya çıkaran imtihana da Allah-u Teala fitne diyor. Resulullah'ın içerisinde bir kötü niyet olmadığı için burada ne olur? Seni yakarlar ifadesi daha uygun düşer. فَاِنْ تَوَلَّوْا Yüz çevirirlerse. Yani ne yaparım? Ben işte onların gönlüne göre hareket edeyim, gitmesinler, işte şurada kaç kişiyiz? Öyle mi demesi lazım? فَعَلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ Şunu bil ki Allah yaptıkları bazı günahlardan dolayı onların başına bir şey getirmek istiyordur. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ Şurası kesin ki insanlardan çoğu yoldan çıkmıştır. Kesinlikle yoldan çıkmıştır. Niye? Çünkü menfaatlerini önceliyorlar. Allah'ın emirlerini birinci şeye, ikinci sıraya alıyorlar. Şimdi dolayısıyla hatta burada şunu da söylemekte fayda var. Hicr suresinin ikinci ayetinde Allah ne diyor? Allah-u Teala رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُ مُسْلِمِينَ Kafirlerin tamamı keşke Müslim olsak diyorlar, mümin değil. Çünkü onların hepsi zaten inanıyor, inançların üstünü örtmüşlerdir. Âl-i İmran 106'ya göre اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ diyor bütün kafirler Allah'a. İnandıktan sonra mı kafir olduğunuz üstünü örtüyorlar. Şimdi onlar kendilerini kafir saymıyorlar. Ama Müslim, kendileri kafir değiller ama Müslim değiller. Yani tam teslim olamıyorum diyorlar. İşte bu konularda çok dikkatli olmak lazım. Önemli olan Allah-u Teala bizi Müslim sayıyor mu, saymıyor mu? Dolayısıyla Allah'ın ipine sıkı sarılmamız, Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan sıkı bir şekilde gitmemiz, onun yaptığı gibi yapmamız lazım. Yani Allah ne indirmişse onunla hükmedeceğiz. O zaman Allah'ın indirdiği, Allah'ın vahyi değil mi Fatih?
Evet.
Allah'ın vahyidir, indirdiği. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ dediği Bakara 231'de o da Allah-u Teala'nın indirdiğidir.
Zaten zamirde teki iniyor.
Teki yani iniyor.
Hikmette kitabın içinde mi demiş?
Kitabın içinde ve ikisi indirilmiş oluyor. Allah'ın indirdiği şey oluyor. Ve Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Bak bir şey iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir belliğime önzile eyleyken bir Rabbik var. Rabbinden sana indirilen neyse onu öylece tebliğ et diyor. Ne olur ilgili ayetleri okuyorsunuz, insanlara anlatıyorsunuz. Bir de hükmet var. Hükmet dendiği zaman da olaya bakıyorsunuz, olayla ilgili ayetler bütününü alıyorsunuz. Zaten bir ekip oluşturuluyor ve emruhum şura beynuhum denmesi ondandır. Resulullah mutlaka bir ekip oluşturmuştur ve onun problemleri çözmüştür. Bunların hepsinin ayeti var zaten. Senin o konuda da yazdığın kitap var.
Tahkuma beynen nasıl bir mağara? Kallah deniyor mesela.
O da şey işte. Li tahkume beynen nas. İnsanlar arasında hükmedesin. Bima enzeleke değil, erayke. Allah-u Teala ilgili ayetlere bakıyorsun, sana orada doğruları yakalamanı gösteriyor. Bir hükme varmana yardımcı oluyor. Şimdi burada bütün bu ayetlere baktığımız zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen kitap ve hikmet tamamen bir vahiy üründür. İkisi de Kur'an'dır. Kur'an dışı bir vahiy var mı? Yani şimdi tekrar edeyim, geleneksel yapı, hatta şunu söyleyelim. Kur'an ve hikmet, yani kitap ve hikmet, Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetinde tekrarlanır. Ve kitabın ve hikmetin tüm nebileri indirildiğini Allah hem En'am suresinde hem de Ali İmran suresinde çok açık ve net olarak söyler. Estağfirullah ve idekad Allah mithaqan nebiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikme. Allah tüm nebilerden kesin söz aldığı zaman size bir kitap ve hikmet veririm. Thumme ca'akum rasul. Sonra size bir rasul gelirse, o rasul Allah'ın kitabı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi çevresine tebliğ etti ama kıyamete kadar bu din tüm dünyaya hakim olacak. Onunla ilgili ayetler var. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Tüm dinlere hakim olacağı için bu din, bu kitabın bütün inanç sahiplerini götürüp kendi dilleriyle anlatılması lazım. İşte ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Yanınızdakini tasdik eden gelirse لَتُؤْمِنُونَ بِهِ. Kesinlikle ona inanacaksınız.
Yanınızdaki ifadesi de ki o Resul'ün yine kitaba vurgu yaptığını o
da,
gösteriyor.
Yani yanınızdaki Resul ki evet. O da onların yanındaki işte Tevrat'tır, İncil'dir. Başka bilmediğimiz kitaplardır yani. Şimdi kesin inanacaksınız diyor. Nedir? Tüm nebilere indirilmiş kitap ve hikmet. Mesela İsa Aleyhisselam da اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ diyor. Sana kitap ve hikmeti öğrettim diyor Allah. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Allah öğrettiğini söylüyor kitabı ve hikmeti. Sadece kitap değil, hikmeti de öğrettiğini söylüyor. Mesela şeyde Nisa suresinin 113. ayetinde. Evet, Nisa suresinin 113. ayetinde diyor ki Allah-u Teala وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ. Eğer senin üzerinde Allah'ın ikramı ve rahmeti olmasaydı, Allah sana her türlü yani yardımı ve desteği vermiş olmasaydı, onlardan bir grup kesinlikle seni saptırmak için tam kararlıydılar. Tam kararlıydılar. Peki, وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Korkma diyor Allah-u Teala. وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ. Hiçbir şekilde sana zarar veremezler. Ondan sonra وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Sana kitabı ve hikmeti indirdi ya Allah. Yani kitap da indiriliyor, hikmet de. Hükmün nasıl çıkarılacağının tüm ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de var. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Bilmediğini sana Allah öğretti. Peki Allah nasıl öğretir? Biraz sonra senden dinleyeceğiz. Allah nasıl öğretir? Ama Allah-u Teala zaten allemehu şedidul kuva diyor. Şeyde Necim suresinde.
Hikmetin talim.
Allemehu ona Kur'an'ı ve hikmeti. Burada kitap ve hikmet diyor. Kur'an'ı ve hikmeti şedidul kuva öğretti. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muallimi ki diğer nebilerin de muallimi Cebrail aleyhisselam. O öğretti. Peki burada bunu söylüyor. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Allah'ın senin üzerindeki ikramı muazzamdır. Ya şimdi burada maalesef öyle bir noktaya geldik ki bakın Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde çok iyi biliyorsunuz. Kitap ve sünnet ifadesi geçmez. Sünnet Allah'ın zaten o kitabın ve hikmetin uygulandığı alandır. Yani Allah-u Teala'nın çizdiği yolda ancak kitap ve hikmetle yürünebilir. Başka şekilde yürüyemezsiniz. Ama sünnet kelimesi Kur'an'daki manasından ayrılmış. Sadece Resulullah'ın söz ve uygulamaları, hatta ashabın söz ve uygulamalarına dönüştürülmüş. Ondan sonra hikmet kelimesi kaybedilmiş. Kur'an'daki sünnete de tabiat kanunları diye bir anlam verilmiş. Ve tüm sistem çökertilmiştir. Yani bakın kitap, hikmet falan, işte bir de gayrimetlu vahiy falan değişik şekilde. Evet, bugün Resulullah'tan bize ulaşan söz ve uygulamaların doğru olanlarının tamamı hikmettir. Son derece önemlidir. Bizim için birer örnektir aynı zamanda. Örnek çözümlerdir. Örnek çözümlerdir. Ama öyle bir sistem çökertilmiş ki Şii-Sünni ayrımı olmaksızın tüm mezheplerde kitabın yanına sünneti koymuşlar. Ya Kur'an-ı Kerim'deki sünnet kavramı bu değil. Ve bunu asırlar sonra yapmışlar. Ondan sonra bunu tamamen kendi kafalarına göre tanımlamışlar. Kur'an'da da bir hikmet kelimesi geçiyor. İşte hikmet sünnettir demişler. Mesela İmam Şafii diyor ki sözüne güvendiğim ulemadan işte birisi hikmet sünnettir dedi. Kur'an-ı Kerim hikmeti o kadar anlatıyor. Niye Kur'an'a bakmıyorsun da sözüne güvendiğin bir alim diyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Neyse, şimdi oraya girmiyoruz. Şimdi senden şu vahiy nedir? Yani Allah-u Teala kitapları nasıl indirir? Gayrimetlu vahiy olabilir mi? Onu senden dinleyelim.
Kur'an dışı vahiy konusunu konuşuyoruz ve biz bunu bu platformda çok kez konuştuk. İnsanlar da niçin sürekli benzer şeyleri konuştuğumuzu belki sorgulayabilirler. Çünkü bazı konular meselenin tam merkezindedirler ve o kadar etkisi vardır ki. Mesela işte bu Kur'an dışı vahyin dini anlamada, algılamada, uygulamada etkisi olan önemli bir konu. Ve ilişkili olduğu diğer konular var. Mesela işte vahiy kavramıyla şimdi konuşacağız. Yahudi geleneğinin ümmeti Muhammed'in dini anlama ve anlayışındaki etkisiyle alakalı bir yönü var. Öncesi olmayan din algısıyla yine ilgisi var bu gayrimetlu vahyin. Tasdik ilişkisiyle yine ilişkisi var. Ve Kur'an-ı Kerim'in dışında müstakil kaynak ve yöntemlerin yine işte kabulüyle alakalı bu konunun ilgisi var. Ben vahiy kavramıyla ilgisine geçmeden önce Yahudi geleneğiyle bu konunun nasıl bir ilgisi olabileceğine dair bir iki tespitte bulunmak istiyorum. Yahudi hukukunu, Yahudi geleneğini araştıran ve bu konuda Türkiye'de otoritelerden birisi sayılan bir kişi var. Baki Adam. O bizim bugün konuştuğumuz Kur'an dışı vahyin Yahudi geleneğinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu, nasıl bir her şeyin merkezindeki bir kavram olduğunu ve Muhammed Aleyhisselam'ın da söylediği gibi işte öyle bir zaman gelecek ki siz Yahudileri ve Hristiyanları adım adım takip edeceksiniz. Bir deliğe girseler ardından o deliğe gireceksiniz. Sözünün bir nevi tasdiki. Bu Baki Adam'ın söylediği şeyler. Bizim geleneğimizde de aynen Yahudi geleneği gibi biz bunu tam merkeze oturtmuşuz. Şöyle diyor.
Çok güzel söz söyledin de Resulullah bunu niye söylüyor bu sözü? Çünkü bu konu Yahudilerin neler yaptığına dair Kur'an'da çok sayıda ayet var. Resulullah hayattayken Kur'an'ı bozmaya, anlamlarını kaydırmaya başlamışlar. Bununla ilgili çok sayıda ayet var. Yine burada sık sık şey yapıyoruz. Bakara 75 ve devam ayetlerde Yahudilerin münafıklarından açıkça bahsettiği halde hiç kitaplarda yer almaz. Kendilerini gizlemeyi çok iyi bildikler, bilirler. Ondan dolayı Resulullah bu konuda ümmetine dikkat çekmiş, ümmetin dikkatini çekmiş ama kimsenin umurunda bile değil.
Baki Adam şöyle diyor. Rabbani Yahudiliğe göre Musa Aleyhisselam'a Sina'da yazılı Tora'nın yanı sıra sözlü Tora da verilmiştir. Yazılı Tora, Kitab-ı Mukaddesi, sözlü Tora da yazılı Tora'nın yorumu olan Mişna'yı daha geniş anlamda Talmud'u ifade eder. sözlü Tora'nın kesintisiz bir isnat zinciriyle nesilden nesile aktarıldığı kabul edilir. Bakın kabul edilir. Hep hayal ürünü şeyler. Bizde de mesela şuradaki kitaplarda, hadis eserlerinde öyle bir hayali nesil vardır ki o ondan duymuş, o ondan duymuş, o güvenilirmiş, yok yolda ayakta ekmek yemezmiş, yok şöyle yap. Hayali, tamamen gerçeklerle alakası olmayan bir isnat zinciri. Bakın aynı şeyler.
Hoca, diyelim ki gerçek.
Ne anlam ifade?
O insanların tamamını tanıyorsunuz. Peki Allah Münafıkun suresini boşuna mı indirdi?
Muhammed Aleyhisselam'ın hemen arkasında ilk safta namaz kılan adamlar.
Tabii ve hayran bırakıyorlar kendilerine.
Evet hocam, ne anlamıyor?
Ama Allah ne diyor? Humul aduv, asıl düşman onlardır. Evet,
çok doğru.
Yani hiç tanıdıkları yok. İki asır sonra tutmuş bir de rical ilmi diye bir ilim icat etmişler. Ah şu şundan, şu şundan, şu şundan. Evet. Bu ne kardeşim ya?
Sözlü Tora'nın kesintisiz bir isnat zinciriyle nesilden nesile aktarıldığı kabul edilir. Çeşitli gerekçe ve kaygılarla sözlü Tora'nın yazıya geçirilmesine izin verilmemiştir. Sözlü Tora, yazılı Tora'nın hem koruyucusu hem de açıklaması mahiyetindedir. Talmud'un asıl metni olan Mişna, Tora'nın emirlerine kimi ek açıklamalar getirir, tamamlar, kapalı olan, evet tabii,
tabii,
tamamlar, kapalı olan hususlarını açığa kavuşturur ve aynı zamanda Tora'yı sistematize eder. Mesela Tora'da sadece Şabat günü kutsal sayarak anımsa yalın emri yer alır. Ancak Mişna bu emri belirli bir şekle koymak suretiyle Şabat'ın başlama ve bitiş zamanlarında yapılması gerekenleri açıklar. Talmud Rabbani'lerinin büyük çoğunluğu sözlü Tevrat'ın yazılı Tevrat'tan daha üstün olduğu görüşündedirler. Sözlü Tevrat'ın meşruiyetine dair yazılı Tevrat'tan referanslar verilir. Rabbani Yahudilik anlayışında sözlü Tevrat, yazılı Tevrat'ın etrafında öylesine bir duvar oluşturmuştur ki, insanların sözlü Tevrat'ı aşarak yazılı Tevrat'a ulaşması imkansız hale gelmiştir. Yazılı Tevrat'taki birçok hüküm sözlü Tevrat marifetiyle değiştirilmiştir. Yazılı Tevrat'ı değil ama sözlü Tevrat'ı okuyanlar övülmüştür.
Söz kelimesinin Arapçası ne?
Hadis.
Hadis.
Evet.
Yani ne olmuş? Sözlü Tevrat, işte bir de sünnet kavramını, evet. Kur'an'daki sünnet kavramını saptırmışlar. Evet. Tamamen Yahudilerin yoluna girmişler. Bu
Mişna'nın tasnif edilmiş şekli Kütüb-i Sitte diye geçer Yahudi kaynaklarında. Bilmiyorum bu da bir benzerlik dinleyicilerimiz için ifade ediyor mu? Kütüb-i Sitte diye geçer.
Yani altı kitap.
Altı kitap diye geçer.
Orada da yanlış yapmamışlar.
Muhammed Aleyhisselam'ın dediği gibi adım adım takip etmişler. Adım adım. Neyse. Şimdi tabii.
Bir şey de aklıma gelir. En sondaki okuduğun şeyler bana şunu hatırlattı. Bugün mesela Selefilerin çok kabul ettiği bir şey vardır. Es-sünnetu kadiyetun,
evet.
Alel kitap.
Tamam, aynısı hocam.
Aynısı. Sünnet son sözü.
Evet. Hocam aynısı.
Hiçbir o Mişna dedikleri şey de o da Tevrat kavramı değil. Yani sünnette Kur'an'daki kavramın saptırılması. Evet. Başka evet. Bir şey değil.
Aynen öyle. Saptırılması hocam. Saptırılmış ki biraz sonra konuşacağımız vahiy kavramıyla alakalı bizim geleneğimizdeki kabulü ben okuyayım hocam. Bakınız ne hale gelmiş. Bu da yine bir ilahiyat hocasının yazdığı makaleden vahiy ile alakalı. Keşfi bilgide yanılma öyle anlaşılıyor ki daha çok seyri sülük esnasında söz konusu olmaktadır. Sülükünü tamamlayıp belli bir mertebeye ulaşanların keşfi bilgisinde ise genellikle hata olmayacağı belirtilmiştir. Zira bu kimselere gelen bilginin doğruluğu, kesinliği ve kaynağı açısından vahiy ile eşdeğerde olduğu kabul edilmektedir. İmam Gazali meşhur eseri İhya'da ilham ile meydana gelen ilmin sebebi, mahalli ve ilim olması bakımından vahiy ile hiçbir farkı olmadığını, aralarındaki tek farkın vahiyde ilmi getiren meleğin görünmesi olduğunu belirtir. Gazali'nin bu görüşü daha sonra gelen önemli mutasavvıflar tarafından da benzer ifadelerle tekrarlanmıştır. Gelinen nokta budur.
Gazali ne diyor İhya Ulumuddin'de? Nebi ile velinin farkı ne diyor? Nedir diyor, okumuşsun.
Evet, bir tanesinde peygamber var, diğerini doğrudan alıyor.
Diyor ki
şey, melek
nebi,
var.
Nebi evet, melek vasıtasıyla bilgisini alır. Peki veli?
O direk.
Direk alır. Doğru. Şey, oradaki levh-i mahfuzdaki bütün bilgiler kalbine dolar. Hangisi daha üstün? Bir de ona hüccetül İslam demişler. Hangisi daha üstün olur? Tabii. Yani zaten zavallı nebi ne bilsin? Melek ne getirir onu bilir ama bir hepsini biliyor. Haşa, tövbe estağfurullah.
Evet, evet, biraz önce demiştik bu gayri metlu vahiy, Kur'an dışı vahyin tasdik ilişkisiyle de irtibatı var. Ben kötü niyetli bir Yahudi olsam, kötü niyetli bir Hristiyan olsam, Müslümanların önünü kesmek, Allah'ın dininin önünü kesmek için tasdik ilişkisini önce örterim. Tasdik ilişkisini örtmek için de vahiy kavramını önce bozarım. Zaten aynen onlar yapılmıştır. Vahiy kavramı bozulmuş. Vahiy kavramı bozulunca da tasdik ilişkisi tamamen rafa kaldırılmış. Din insanların elinde oyuncak haline getirilmiştir.
İstersen bir iki kelimeyle tasdik ilişkisini
evet,
anlat.
Evet, çünkü Allah'ın dini Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan gelmiştir. Yani bizim dinimiz 610 yılında başlayan bir din değildir. Bizim dinimiz öncesi olmayan bir din anlayışı hiç değildir. Muhammed Aleyhisselam geldiğinde yaşadığı toplumda namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, Allah'ın övgüyle bahsettiği müvahhidler vardır. Ve her dönemde böyle olmuştur bu. Dolayısıyla önceki insanların Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmalarının en önemli argümanı, anahtarı ellerindeki kitapla Muhammed Aleyhisselam'ın onlara tebliğ ettiği kitap arasındaki örtüşmedir. Onları Muhammed Aleyhisselam'ın ardından koşturan, ona tabi yapan şey budur. Ve bizi de tebliğ ederken, bundan sonra onun yolundan giderken, insanları Allah'ın dinine davet ederken, adamların ellerindeki var olan zaten kitapla bizim kitabımız arasındaki irtibatı kurmak ve sizin dininizin zaten gereğidir Kur'an demektir. Ancak bunu ortadan kaldırmak için önce adamların kitaplarının tamamı muharref kabul edilmiş, çok affedersiniz taharet malzemesi olarak kullanılabilir diye fetvalar verilmiş. Ondan sonra da bizim dinimizin öncesi olmayan 610 yılında başlamış, hiçbir dine benzemeyen bir din olduğuna dair ilkeler belirlenmiş ve böylelikle bizim dinimiz yerelleştirilmiş. Yani aslında bütün dünyaya şu mesaj verilmiş. Sizin dininizde olur, bu dinde olur, şu da olur, bu da olur. Hiç keyfinizi kaçırmaya gerek yok. Hatta bu dine uyarsanız işte eşiniz de boş olur. Mirastan da pay alamazsınız. Tekrar kafanız bozulur, çıkarsanız öldürülürsünüz gibi önleyici tedbirler de alınmış. Ve organize bir işle Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din maalesef yerel bir din hale getirilmiş.
Bak bunda şimdi o tasdik ilişkisi son derece önemli olduğu için bizim sitemizde görebilirler. Katolik Kilisesi'yle ilişkiler diye bakarlarsa orada görürler. Oraya Katolik Kilisesi'ne yazdığımız mektupta orada hatta Jean-Louis Pierre Turan başbakan konumunda olan kardinale şunu söylemiştim. Yazıda da var. Gelin Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı, gerekiyorsa kataları, ginzaları ne varsa getirelim. Şöyle bir masaya koyup birlikte okuyalım. Allah-u Teala dinini de fıtrat diye tanımladığı için tabiat kanunları da hakem olsun. Tamam, size cevap vereceğiz. Hala verecekler. Yani biz onlara bu şekilde gittiğimiz zaman söyleyecek sözleri kalmıyor. Çünkü kendi kitapları bunu emrediyor zaten.
Evet, evet. Muhammed Aleyhisselam'ın çevre kabilelere ve ülkelere gönderdiği mektupları okuyanlar bu tasdik ilişkisinin ne anlama geldiğini görürler hocam. Muhammed Aleyhisselam kişiliğini, güvenilirliğini, kabilesini, şunu bunu değil. Doğrudan kendine vahyedilen kitapla adamların ellerindeki kitap arasındaki örtüşmeye dikkat çekiyor.
Öyle bütün mektuplarda. Öyle olması evet, gerekir. Çünkü ortada belge olan Kur'an-ı evet, Kerim'dir. Evet. Onunla ancak gidip tasdik ilişkisini şey yapabilirsiniz. Evet.
İşte bu irtibatı, bu zinciri bozmak için maalesef vahiy kavramını bozmuşlar. Şimdi peki kısaca nedir? Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında vahiy işte bir bilgiyi gizli ve hızlı bir şekilde karşı tarafa iletme anlamına geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu kelime, vahiy kavramı Allah'a nispet edildiği gibi Allah'ın dışındaki varlıklara da nispet ediliyor. Mesela işte insana nispet ediliyor. Zekeriya aleyhisselam fe'evha ileyhim ensebbihu bükraten ve aşiyya diyor. Yani onlara vahyetti. Yani gizli bir şekilde el kol hareketiyle, mimikleriyle onlara bir mesajı ilettiği anlamında. Yine şeytana nispet ediliyor. Yani işte şeytan insanlara vahyetti şeklinde ifadeler var. Yani bir bilginin gizli ve hızlı bir şekilde karşı tarafa iletilmesi. Allah'a nispet edildiğinde de Allah'ın insanlarla konuşması ya da Allah'ın insan dışındaki varlıklarla konuşması anlamında Kur'an-ı Kerim'de vahyi görüyoruz. Allah'ın insanlarla konuşması bağlamında bizim temel ayetimiz Şura suresinin 51. ayeti. Rabbimiz orada ve mâ kâne li beşerin e yükellimehullâhu illâ vahyen ev min verâi hicâbin ev yursile rasûlen fe yuhye bi iznihi mâ yeşâ innehu aliyyun hakim. Yani Allah insanla ancak şu yollarla konuşur. Bir, içine vahiy yapar, ilham eder. İki, perde arkasından konuşur. Üç, söylemek istediği şeyi kendi izniyle kalbine yerleştirsin diye bir elçi gönderir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu ayetin pek çok örneklerini görüyoruz. Yani Rabbimiz vahyin bu kısmını örnekleriyle anlatıyor. Mesela işte ilham anlamında yani bir bilginin bir kula Allah tarafından hızlı bir şekilde iletilmesi pek çok ayette geçiyor. Mesela Şems suresinin 8. ayetine فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا yani Allah bütün nefislere İyiliği de kötülüğü de ilham eder. Yani onların içerisine bu bilgiyi atar. Dolayısıyla kafir olsun, mümin olsun, kadın olsun, erkek olsun, hatta çocuk olsun veya yetişkin olsun. Allah bütün yarattıklarına zaman zaman dokunur, temas eder. Onlara bir takım bilgileri aktarır ki onları yanlıştan korusun veyahut yine de yapıyorsa bile bile bunu yapmış olsun diye.
Zaten ondan dolayı istersen iki kelime söyleyeyim. Doğru şeyler yapan kişilerin içi sürekli rahat olur. Onun için şeyde bu Araf suresinde 35. ayet olabilir. Allahü Teala diyor ki فَمَنِ اتَّقَى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَتِيَنَّكُمْ رُسُولٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ
yunzirunekum likayemki.
Yok.
Femenitteka
ve aslaha. Eğer size kendinizden bir Resul, yani kendi dilinizi konuşan bir Resul gelirse, benim ayetlerimi böyle bölüm bölüm sizlere anlatırsa, kim inan kendini korursa yanlışlardan ve düzeltirse, üzerinde ne korku olur ne de üzüntü. Dolayısıyla o işte Allah-u Teala'nın gene bir işte vahiy bu. İçine der ki sen doğru yoldasın. Onun için iyi davrananlar nedir? Vallahi ben yanlış yapmadım ki üzüleyim der. Evet. Benim içim rahat der. Evet. Ama kötü yapanlar da sıkıntıdan kurtulamazlar. İçkiyle, oyunla, eğlenceyle kendilerini avutmaya
ama
çalışırlar.
Ama Allah onlar aralarında konuşur
onların
yani.
Onların içine de tabii sıkıntıyı veriyor.
Hicr suresinin 2. ayetinde Rubena yevettüllezine keferu levkânü müslimin diyor. Yani adamlar sürekli bu pişmanlığı içlerinde yaşıyorlar. Yine mesela bir örnek olarak Yusuf suresinin 24. ayetinde Yusuf aleyhisselam o komployla karşı karşıya kaldığında ve legat hemmet bihi ve hemme biha yani kadın onu istiyordu. Yusuf aleyhisselam da onu istemişti. Levle erra'a burhane rabbi. Yani Rabbinin burhanını görmeseydi o iş kötüye gidecekti. Demek ki Allah-u Teala son anda yine onun içerisine bir burhan mahiyetinde bir ilhamda bulunuyor. Bunu yapma diyor ve o onda etki ediyor. Niye etki ediyor? Çünkü fıtratını korumuş temiz bir insan. Kezalike linasrife anhu su'e vel fahşa. İşte biz böylelikle kötülüğü ve o fuhşu ondan çevirdik. İnnehu min ibadinen muhlasin. Yani çünkü samimiyeti onaylanmış kullardandı. Yani Allah'ın yapmış olduğu ilhamı alabilecek, hissedebilecek, gereğini yapabilecek bir fıtrata sahipti.
Yani hedefi doğrular.
Evet.
Allah
evet,
da
evet.
Yanlışı kendi içine ilham edince hemen
evet
vazgeçiyor.
Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam annesine vahyedildiğini görüyoruz bu vahiy kelimesiyle, ama bunların tamamı o kadıncağızın içerisine Allah'ın bir ilhamı, işte çocuğu emzir, suya at, şöyle yap, böyle yap şeklindeki bütün onu yönlendirmesi ve teskinleri. Yani Allah Teala bunu kadın olsun, erkek olsun, nebi olmasına gerek yok, kafire bile sürekli Allah insanlarla temas halindedir. Yine perde arkasından konuşma ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de pek çok örnekler var. İşte bunu bir nevi hani sembollerle Allah-u Teala'nın konuşması, rüya ile dersek Yusuf suresindeki pek çok rüyanın Allah tarafından bu kullara gösterildiği, Muhammed Aleyhisselam'a yine rüya ile bir takım şeylerin, müjdelerin verildiği, Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği örnekler. Bunların tamamı Allah'ın kullarıyla konuşması ve en nihayetinde Allah bazen de kullarıyla melek göndererek konuşur ki bu melek insan suretinde görünür. Ve bu melekler kendilerini ifşa etmediği sürece insan bunların Allah'ın göndermiş olduğu melek olduğunu da anlamaz. Bu nebi bile olsa yine anlamaz. Bunun örneklerini Lut Aleyhisselam'la, İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetlerde görüyoruz. Bütün bunlarda Allah-u Teala insanlara yardım eder, müjde verir, yönlendirir, konuşur. Ama bütün bu saydığımız şeyler bir nevi zannidir. Yani kat'ilik taşımaz, başkasını bağlamaz, bunlara iman etmek, bunları tebliğ etmek gerekmez. Bunlar kişisel tecrübelerdir. Çoğu zaman da zaten doğru yorumlanmayabilir. Mesela Muhammed Aleyhisselam bir rüya görüyor. Bu rüyadan etkilenerek Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Çünkü o rüyayı o yıl Mekke'ye gireceğini, orada hac görevini yapabileceği şeklinde yorumluyor. Ve ardında da 1400-1500 kişiyle yola çıkıyor. Ama baktığımız zaman bu iş gerçekleşmiyor. Ve insanlar da şüpheleniyor. Ya sen rüya görmemiş miydin? Ne oldu? Niye böyle oldu? Ve devamında hemen Fetih Suresi'nde Rabbimiz evet rüya gördü ama bu yıl o işin olacağını nereden çıkardınız? Rüya bil hak. Evet.
Gerçek olduğunu Allah tasdik.
Evet. Ama bu yıl olacağını nereden çıkarttınız? Dolayısıyla bunlarda yanılma olur. Zamanını kestiremeyebilirsiniz. Yanlış teviller yapabilirsiniz. Bunlar bağlayıcı değildir. Risaletle ilgili vahiy değildir. Peki risaletle ilgili vahiy nedir? Risaletle ilgili vahide bir takım aktörler vardır. Bazı ilkeler vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'de biz bunu görüyoruz. Mesela Cibril vardır. Cibril. Cibril'in olmadığı risaletle ilgili bir vahiy düşünülemez. Sadece o da değil. Onun yanında bir de koruma orduları vardır. Ve Cibril'den risaletle ilgili vahiy alan kişi onun risaletle ilgili vahiy olduğunun bilincindedir. En ufak bir şüphesi yoktur. Ve bu tebliğ edilir. Tebliğ edilmeden önce bizzat o nebiyi bağlar. Cin suresinin 26 ve 28. ayetlerinde biz bunları görüyoruz. Yani risaletle ilgili vahyin ne olduğu. Şimdi eğer siz Kur'an-ı Kerim'de Allah arıya da vahyetmiş, Musa Aleyhisselam'ın annesine de vahyetmiş, efendim işte şuna da vahyetmiş, buna da melek göndermiş şeklinde böyle çala kalem bir okuma yaparsanız vahiy kavramını baştan sona yanlış anlarsınız. Sizin söylediğiniz şekliyle vahyi Allah kafirleri de indirebilir. Bağlayıcı mıdır bu? Tebliğ edilmesi gereken şey midir bu?
Git insanlara anlat diye indirmiyor ki.
Evet.
O kendisi, evet. Kendini bağlar sadece. Evet. Ama nebilere indirdiği vahiyle git insanlara tebliğ et diyor.
Evet. O Cin suresinin 26 ve 28. ayetleri Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahade. Allah bütün gaybı bilir ve gaybını dilediği elçi dışında kimseyi açmaz. Yani gayb ifadesinin Kur'an-ı Kerim'de vahiy anlamına da geldiğini çeşitli ayetlerle okuduğumuzda görürüz zaten. Peki bu kadar mı? Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Onun da önüne ve arkasına gözcüler salar. Yani tabii ya,
gözcüler dikiyor. Yani
bu işin ne kadar ciddi olduğu, bilincinde olduğu, evet bu çünkü insan yanılabilir. Ya ben bir şeyler hissettim, içimde bir şeyler oldu, melek geldi, şu oldu, bu oldu ama bu nedir? Burada bir standart oluşturuyor Rabbimiz.
Melek mi değil mi?
Değil mi? Evet, bir standart lazım. Oluşturuyor. Yani bütün hep standart bir protokol. O hali yaşadığında diyor ki ya tamam şu an risaletle ilgili vahiy alıyorum ben. Cibril var, etrafında koruma orduları var. Muhammed Aleyhisselam en ufak bir şüphe taşımıyor. Tıpkı diğer nebiler gibi.
İblisin gelme şansı yok. Yok. Oraya. Çünkü evet, evet. Ne demişti? La kudenne lehum sıratekel müstakim. Kesinlikle onlar için senin doğru yolun üstünde oturacağım.
Evet. Saffat suresinde ve Mülk suresinde böylesi bir aşamada şeytanların bir takım müdahaleleri, teşebbüsleri olduğunu Rabbimiz söylüyor ve bunların hepsinin uzaklaştırıldığını söylüyor.
Ama onun dışında tüm nebiler herhangi bir şeyi temenni ettikleri zaman vahiy gelme dışında şeytan ona onun temennisine bir şey sokuşturmaya uğraşmıyor.
Evet tabii. Evet Haç suresinde evet. Ve niçin bunlar böyle? Li aleme kat eblagu risalati rabbihim ve ehata bima ledeyhim ve ahsa kulle şeyin adede. Yani niçin bu böyle? Allah'ın gönderdiklerini eksiksiz bir şekilde ulaştırdıklarını bilsin. Onların yanında olanı kavrasın. Her şeyi hafızasında tutsun diye bütün bunlar yani vahyi koruma altına alan şeyler. Şimdi bu kadar detaylı bir şekilde anlatılan risaletle ilgili vahyi tebliğ edilmesi gereken vahyi biz bırakacağız. Bunun dışında kaydı kuydu olmayan ki biraz sonra Erdem Bey konuşacak hiçbir kaydı kuydu olmayan bunun dışında da Muhammed Aleyhisselam istediği an vahye ulaşabiliyordu. Sıkıştığı an Cibril'le irtibat kurabiliyordu. Dolayısıyla bizim Kur'an'ın dışında da bir sürü uymamız gereken vahiyler vardır ve bunlar da gayrimetlu vahidir diyerek bir sistem kuracağız. Ve böylelikle işte Müslümanlar...
Peki Kur'an dayanağı var mı bunun?
Hocam yani olabilir mi bu okuduğumuz hiç ayetlerin mümkün değil, dışında? Bakın. Yani bu
çok
kadar,
açık. Evet.
Yani Rabbimiz... size ne ben ne yaptıysam yaptım vahyettim demiyor ayrıntısını anlatıyor bize niye anlatıyor ya risaletle ilgili vahiy ise bu böyle olur demek
iyi ya bak şimdi burada bir de şey yapalım sen şimdi Cin suresinin 26 ve devam ayetlerini okudun güzel vahiy nasıl geldiğini şeklini şemayını Allah bildiriyor hatta En'am suresi şirkte mücadeleyle ilgilidir rivayetler her taraf o kadar çok meleğin geldiğini görmemiştim diye Resulullah'ın yaptığı yaptıklarından gelen rivayetler de vardır. Peki vahiy gelirken melekler çevrede şey alırlar, koruma tedbirlerini alırlar, araya herhangi bir şey sokmazlar. Nebi'nin zihni hiçbir şeyle meşgul olmaz. Tamamen gelen vahiy odaklanır. Böylece çok iyi kavrar onu. Tek tek kelimeleri sayacak hale gelir. Bütün ilişkileri kuracak noktaya gelir. Zihnine iyice yerleştirirler. Ondan sonra çeker giderler. En küçük şüphesi kalmaz. Peki bu okuduğun ayetlere bu manayı veren hiç kimse gördün mü sen şimdi?
Velilerin vahiy alabileceğini delil olarak okuyorlar hocam.
Bana söylemişlerdi ya. Evet. Mahmud Usta Osmanoğlu dedi evet. İşte. Nebilere ne olursa bize de aynı şey olur dedi evet. Ve bu ayeti okudu.
Evet.
Bir devamını oku bakalım. Evet. Ne oluyor? Yani şey var. Zaten bu tür şeyler olmasa hani yanlış sözler olmasa biz doğrularını araştırmak için de emek sarf etmeyeceğiz. Yani şimdi şuraya bir bak Erdem Bey bir bak ben okuyayım. Sen sokaktaki vatandaş olarak şey dinle. Yani sen kendi bilgilerine değerlendirme. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şey yapılmış bir meali. Gerçi bu Hadiyanet ha başkası fark edecek bir şey yok ama burada şöyle meal vermişler az önce Fatih Hoca'nın okuduğu ayetlere. O gaybı bilendir hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği rasuller başka. Parantez içerisinde onlara bildirir. Fakat o rasulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki yürütür. Hadi öyle diyelim. Yani yürütür neyse yürütür ki ne olacak? Rasullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin.
Kim biliyor?
Evet, Rasullerinin tebliğ ettiği. Tebliğ ne burada?
Tebliğ.
Ne tebliği var burada? Ulaştırmış olan eblağı var. Evet. Tebliğ değil, iblağı var. Getirip o şeyle melekler ulaştırmış evet. Olduğunu bilen kim? Allah mı?
Resul.
Yani burada Allah bilsin diyorlar. Evet. Sanki Allah bilmiyor haşa. Allah en ince seni biliyor. Yani Allah kendi bilmesi için mi şey yapacak bu melekler? Melekleri göndermese bilmeyecek mi? Ondan sonra Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sahip dökmüştür. Bundan herhangi bir şey anlaşılabilir
mi?
Mümkün
değil hocam. Hiçbir şey anlaşılmaz burada.
Yani vahyin Allah'ın nebilerine nasıl geldiğini açıklayan ayetler tahrif edilmiş. Şimdi Fatih Hoca'nın söylediği o Yahudi organizasyonu öyle ustacı olmuş ki şirkle ilgili bütün ayetler biliyorsun anlam bozulmasına uğramıştır. İslam Müslümanlar şirke ne olduğunu bilmezler. Maalesef. Evet. Ve enteresandır. Yahudiler de müşrik saymazlar. Hristiyanlar da saymaz. Tövbe estağfurullah. Halbuki Allah bir daha onların müşrik olduğuna dair kaç tane ayet indirmiştir. Evet.
Daha önümüzdeki haftalarda konuşacağız bunu. Şimdilik benim söyleyeceklerim vahiy ile ilgili bunlar hocam.
Tamam, vahiy güzel anlattın. Peki o zaman vahiy gayri metluv diyenler ne yapıyor onu da senden dinleyelim.
Şimdi Fatih Hoca'nın az evvel detaylarıyla Kur'an'da geçtiği şekilde vahyi tarif etmesi maalesef şu hale getirilmiş. Vahiy dendiği zaman bu mutlak manada risaletle alakalı vahiy olarak anlaşılmış. Dolayısıyla gayri metlu vahiy dendiği zaman da yine risaletle ilgili olarak ama kayda geçmemiş vahiy anlamı verilmiş. Yani ne demek istiyorum? Kur'an iki türlü vahiy vardır. Bunlardan bir tanesi Kur'an'da kayda geçmiştir ve bu hepimizi bağlayan hükümler ortaya koymuştur. Bir diğeri de Kur'an gibi kayda geçmemiş, Nebi'nin kendisine vahyedilmiş, özel olarak vahyedilmiş ama yine hepimizi bağlar. Niye? Hepimizi bağlar çünkü vahiy. Ya halbuki vahiy dediğimiz şey mutlak manada insanların tamamını bağlayan bir şey değil ki. O yüzden az evvel okuduğunuz Cin suresinin son iki ayetinde Rabbimiz vahiy kelimesini kullanmıyor. Risalati Rabbihim ifadesini kullanıyor. Rabbinin risalelerini yani mesajları insanları bağlayan vahiyden bahsediyor.
Tabii.
Hepimizin sorumlu olduğumuz vahiyden bahsediyor. Ama işte bu fark ortaya konmadığı için gayrimetlu vahiy mutlak manada bağlayıcı vahiy olduğu için bizim şu an bugün burada gayrimetlu vahiy yoktur cümlesini kurmamıza sebep oluyorlar. Oysa vahiy doğru anlamlandırılırsa gayrimetlu vahiy neden olmasın? Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim hepimizi bağlamayıp sadece Nebi'yi ilgilendiren bir vahiy olmaz mı?
Elbette.
Tabii ki var. Ama gayrimetlu vahiy ifadesi bu anlamda kullanılmadığı için tamamen mutlak manada herkesi bağlayan vahiy anlamında kullanıldığı için elbette diyoruz ki sizin söylediğiniz şekilde bir gayrimetlu vahiy olamaz, mümkün değil. Niye? Çünkü Rabbimizin ayetlerine aykırı bu.
Şimdi yani onlar şunu söylemiş oluyorlar, diyorlar ki vahiy ürünü olması açısından Kur'an'la sünnet arasında herhangi bir fark
yok. Fark yoktur, evet. Aynen öyle.
Aynıdır ikisi evet. De.
Bağlayıcılığı da öyle.
Bağlayıcılık açısından da aynıdır. Ama birisi kayda geçmiştir.
Evet.
Biri de peki kayda geçiren Muhammed Aleyhisselam onu peki bunu niye geçirmemiş ve i̇şte, geçirilmesini de yasaklamış?
Hocam zaten şöyle bir durum var. Aslında meselenin hani amiyane tabiriyle zurnanın zırt dediği nokta Resulullah'a kendi kafalarından bir teşri yetkisi verecekler.
Sünnet kavramı.
Sünnet Kur'an, kavramı
Kur'an'daki kavramları bozmuşlar. Yeni bir kavram.
Aynen öyle.
Yeni şekle getirmişler.
Nebi evet. Bir insan olarak Allah'tan başka Allah'ın dışında ayrıca kanun koyucu bir yetki sahibi olacak. Helal haramı belirleyecek. Mesele bu. Yani aslında o olay bu. Şimdi mesela İslam Ansiklopedisi'nin vahiy maddesinde bir bölümde şeye ayrılmış. Gayrimetlu vahye. Şöyle tarif edilmiş. Diyor ki yani zaten tarifte sayılmaz da. Diyor ki başta Sünniler olmak üzere alimlerin büyük çoğunluğuna göre Hazreti Peygamber'e Kur'an dışında da vahiy gelmiştir. İmam Maturidi Resulullah'a tebliğ edilen vahyi 3 gruba ayırır. 1. Kur'an vahyi, Resul-i Ekrem'e gelen vahiyden öncelikle bu vahiy anlaşılır. 2. Beyan vahyi, Hazreti Peygamber'e Cebrail vasıtasıyla ve Allah'ın dilediği başka bir şekilde tebliğ edilip Kur'an'daki helal ve haramları açıklayan vahiydir. Şimdi Kur'an'daki helal ve haramları beyan ettiği için buna beyan vahiy denmiş. Üçüncüsü neymiş? İlham ve ifham vahyi. Bu da insanlar hakkında Allah'ın bildirdiği şekilde hüküm vermenin gerekliliğinden söz eden, işte o Nisa 105. ayet, o ayetin işaret ettiği vahiydir. Resulullah'ın dini konularda yaptığı açıklamalara ilişkin olarak Allah'tan gelen ve doğruyu hissettiren ilhamlardan meydana gelir. Ve dolayısıyla diyor ki Hazreti Peygamber'e Kur'an dışında vahiy geldiğini gösteren delillerden biri de Kur'an'ın yanı sıra hikmetin de indirildiğini söyleyen ayetlerde. İşte Nisa 113 vesaire. Siz hikmetle ilgili açıklamaları yaptınız. Tabii Allah-u Teala onu Kur'an dışı falan değil. Hatta Kur'an'la birlikte indirdiğini
vel hikmeti ya'idukum bihi diyor. Evet,
aynen öyle.
Kaç şimdi, tane ayette indiriyor? Resulullah kitabı ve hikmeti öğretiyor. Tabii. Öğrettiği şey gayrimetlu vahiy olabilir
aynen
mi?
Aynen öyle hocam. Maalesef yani böyle şey yapmışlar. Mesela Kur'an yine ansiklopedideki açıklama şöyle bitiyor. Kur'an'da kıblenin Mescid-i Haram'a çevrildiği bildirilmekteyse de bundan önceki kıblenin Mescid-i Aksa olduğuna dair bir açıklama yer almaz. Yani dolayısıyla bu daha önce Mescid-i Aksa'ya dönüleceği gayrimetlu vahiy ile Nebi'ye bildirilmiştir.
Nasıl yer almaz? Kur'an-ı Kerim'de açık ayet yok mu bu konuda?
İşte hocam şimdi onlara
ama,
geleceğim.
Ama bu ulema denen kişilerin Kur'an'la hiçbir alakası yok ki bilsinler.
Evet yani şimdi burada şunu söylüyorlar. Şimdi bu gayrimetlu vahiye örnek verilen birkaç tane örnek var. Bunlardan bir tanesi işte bu helal haram koyma teşri yetkisine dalaleten Araf suresinin 157. ayeti delil getiriliyor. İşte orada اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Yani yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o ümmi Nebi Resul'e uyan يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُفْ وَيَنْهَوْمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ki o Nebi ki onlara marufu emreder, münkerden sakındırır.
Kötü şeylerden
sakındırır. Ve yuhillu lehumu tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habaif. Yani onları onlara temiz şeyleri helal kılar. Kim yapıyor bunu? Nebi. Ve şeyleri de kötü şeylerden, pis şeylerden de onları yasaklar. Onları
ama Nebi, Resul olan Nebi.
Yok, söylenen hocam. Söylediklerini söylüyorum. Yani burada bunu Nebi, tabii Resul ile Nebi arasında da bir fark görmedikleri için. Yani Resul de Muhammed Aleyhisselam'ın şahsı, Nebi de şahsı. Dolayısıyla demek ki burada haram ve helali koyan Muhammed Aleyhisselam.
Zaten onlar ne derler? Her Resul Nebi'dir ama her Nebi Resul
evet,
değildir.
Evet, aynen öyle. Yani dolayısıyla burada şimdi diyeceksiniz ki siz o zaman ya peki Muhammed Aleyhisselam kendi kafasından mı bu helalleri, haramları koyuyor? Yok. Niye? Gayrimetlu vahiy alıyor. Yani bu koyduğu haramlar, helaller onun aldığı ayrıca kendi şahsına yönelik vahiyle oluyor. Yoksa kendi insani...
Yani Kur'an'la değil. Yani.
Kur'an'la değil ama kendisi insani olarak da yapmıyor. Yine Allah bildiriyor. Sadece Kur'an'a kaydetmiyor bunu. Şeklinde bir delil gösterilmiş oluyor. Şimdi ayette bir kere...
Ama Allah-u Teala fakat fassale lekum ma harrama aleykum diyor.
Tabii hocam zaten...
Allah size haram kıldığı her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.
Açıklamıştır. O kadar. Ayrıca bu ayette bile... Nebi, ümmi, nebi olan Resul ifadesi kullanıyor. Yani Resul ve Nebi arasında fark olduğunu biz birçok dersimizde ve yazılarınızda var. İzleyicilerimiz oradan detay bilmeyenler bakabilirler. Dolayısıyla burada helali haramı koyan kişi Nebi'nin insan olan şahsı değil. Resul yani kitap, Allah'ın verdiği risaletle bunu yapıyor. Allah'ın az evvel sizin okuduğunuz ayette de söylediği gibi net bir şekilde açıkladığı helal ve haramları insanlara bildirerek bunu yapmış oluyor. Ayrıca şunu da düşünelim. Mesela yani hiç sorulmamış mı bunu bu gayrimetlu vahiy iddia edenlere? Ya bu ayette yanlarındaki İncil ve Tevrat'ta yazılı buldukları o Nebi'ye uyan. Nasıl, hangi Nebi? Kendilerine temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılan. Ya peki İncil ve Tevrat'ta şöyle bir Nebi mi yazıyor yani? Allah'tan gayrimetlu vahiyle istediği gibi helal ve haram kılan bir Nebi geldiği zaman ona inanacaksınız mı deniyor yani? Böyle bir şey olabilir mi? Yani hangi mantığa sığar bu? Yanlarında kayıtlı olan şey bu mu? Demek ki bu adamlar kendilerine bir takım haram kılınmış şeyleri helal yapacak bir kitap bekliyorlar zaten. Burada ayette bahsedilen şey o. Yoksa kafasına göre bir şeyleri helal haram kılan bir kişi değil. Sonra
İlere hani bazı haramlar vardı. Allah-u Teala İncil'le o haramları helal kıldı ama İncil'i kabul etmediler. Hala bugün o haramı devam ettiriyorlar.
Evet, aynen öyle.
Kur'an-ı Kerim'e inanan Yahudiler artık o şeyden kurtulmuş olur, o büyük bir sıkıntıdan. Ve o daha önce işledikleri günahtan dolayı Allah'ın haram kıldıkları şeylerin helal kıldığını öğrenmiş olurlar.
Evet. Şimdi bir diğer gayrimetlu vahyin olduğuna delil gösterilen ayette işte az evvel söyledik, ansiklopedide örneği verilen bu kıblenin tahvili meselesi. Ya diyorlar ki bu kıble Bakara suresinin 142 ve devamı ayetlerle çevriliyor Mekke'ye. Daha öncesinde de Kudüs'e yöneliyor Nebi. Peki Kudüs'e ne gerekçeyle yöneliyor? Hangi emirle yöneliyor? Kendi kafasından mı? Hayır. Demek ki gayrimetlu vahiy almış. Şimdi gayrimetlu vahiy almış diyenler daha sonra Nebi'nin neden dönmek için ayet beklediğini nasıl açıklıyorlar mesela? Çünkü ilerleyen ayetlerde 143. ayette mesela Nebi'mizi yani Rabbimiz artık bundan sonra Mekke'ye yönelin diye şey yapıyor, emrediyor ve ona göre dönüyorlar. Şimdi gayrimetlu vahiy ile dönmüş olsa Nebi niye metlu bir vahiy bekliyor? Ya da gelen vahiy neden metlu oluyor da gayrimetlu vahiy ile döndürülmüyor Mekke'ye tekrar? Ya böyle bir böyle yani bir
izleyici anlasın. Şey metlu demek Kur'an'da yazılı olan.
Tamam. Aynen öyle.
Okunan. Gayrimetlu dediği Kur'an'da yazılı değil, okunmayan. Okunmayan. Yani namaz kılarken okunmayan. Daha doğru öyle.
Tilavet de. Edilmeyen diyelim yani. Öyle evet. Söyleyelim. Yani dolayısıyla madem gayrimetlu vahiy ile çevrildi, Allah neden bunu tekrar Mekke'ye çevirmek için metlu bir vahiy indiriyor? Bunun gerekçesi ne olabilir? Yani nasıl bir mantıki açıklaması olabilir? Ayrıca mesela şeyde...
Sonra gayrimetlu vahiyle çevrildi demek ki Resulullah'ın gönlüne öyle esti çevrildi. Gönlüne esip çeviriyorsa gönlüne eser.
Tabii.
Yani, öbür tarafa da çevir.
Aynen öyle yani şimdi...
Niye bana... Allah-u Teala'dan bekliyor? Gadnera tekallübe ve cikepsizeme. Ya Rabbi bir şey yap.
Hadi diyelim bekliyor ve birincisinde gayrimetlu olarak indirdi. Allah bu beklentiyi niye metlu bir vahiyle karşılıyor? Niye tekrar gayrimetlu indirmiyor?
Evet.
Sonra şu şöyle bir mesela 145. ayette diyor ki kendilerine kitap verilenlere bütün ayetleri getirsen bile senin kıblene uymazlar. Ya madem bütün ayetleri getirsen senin kıblene uymayacaklar, niye ayet indiriyorsun? Gayrimetlu ayetle devam et işte. Şimdi madem böyle bir şey söylüyorsunuz, haşa, Allah'a da mantıksız bir şey yaptığını isnat etmiş oluyorsunuz yani bunu söylemekle. Dolayısıyla bu şeyle kıblenin tahviliyle ilgili de hiçbir mantığı olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Bir diğer...
İstersen bir dakika onu şey yapalım da. Buyurun az önce hocam. Bir şey söyledin. Buyurun. O cevapsız kaldı derler.
Buyurun hocam, tabii unutmuş olabilirim.
O Resulullah Mekke'deyken Kudüs'e dönmüştü, Medine'deyken değil. Niye döndü? Allah bu konuda emir indirdi mi? Elbette ki indirdi.
Tabii En'am suresinde.
En'am suresinin 90. ayetini tabii ki, indirdi. Tabii ki. Mekke'de indiğinde en küçük şüphe yoktur En'am suresinden. Tabii. Ya Allah-u Teala bu yukarıdan itibaren ta şey yapıyor.
82 olması lazım şey. Bütün nebileri sayı.
Evet. 83. ayetten itibaren evet. Bütün nebileri sayıyor. İsa Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam da sayıyor. Ondan sonra diyor ki işte onlar kendilerine kitap ve hikmet verdiğim, nebilik evet. verdiğim kişilerdir diyor. 90. ayette de ne diyor? Ülekellezine hedallah. Onlar ki Allah'ın kendilerine hidayet verdiği, evet. yani kitap verdiği, evet. yani onları rehber kıldığı kişilerdir. Peki febihuda humuk dedi. Onların hüdalarına uy, rehberlerine uy. Kime veriliyor bu emir?
Muhammed
Aleyhisselam'a veriliyor. Onların rehberlerine uy diyor. Dolayısıyla Allah Mekke'deyken uymayı emrediyor. Nedir? Çünkü onlar şeye dönüyorlardı. Kudüs'e dönüyorlardı. Onunla ilgili zaten ve ma cealnel kıblete elleti kunte aleyha. Şu anda bulduğun kıbleyi ki Kudüs'e olan evet, dönüştür. Evet. İlla li na'leme men yettebi'ur rasule mimmen yengalibu ala akibi. Bu Resul'e uyanla gerisin geri dönenleri bilelim diye. Yani bu sadece Yahudi ve Hristiyanlar için bir imtihan. Evet. Onun devamında da zaten ne yaparsan yap dönmezler diyor.
Evet, aynen öyle.
Arkasından da diyor ki mesela o kıbleyle ilgili ayetlerin sonuncusunda 150 olabilir. Eğer şey yapsa yani bu diyor فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ وَحَيْتُ مَا كُنْ فَوَلُّ وَجَكُمْ شَطْرَ Nerede olursanız onun Mescid-i Haram'ın bulunduğu yöne dönün. Mescid-i Haram'ın kendisine değil o yöne dönün diyor. Niye? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ Bu insanların elinde size karşı bir delil olmasın. Çünkü Yahudi ve Hristiyan çok iyi biliyor ki yani kendi evlatlarından şüphe edebilirler ama bundan asla şüphe etmiyorlar. O ayetlerde belirtiyor.
Şimdi hocam
çok iyi biliyorlar ki kıble tekrar Kabe olacak. Evet. Ama Kabe'ye dönmese işte bak gördün mü? Bu Allah'ın Resulü değildir demesinler diye diyor Allah.
Şimdi hocam o söylediğiniz de çok iyi oldu. Şimdi Kudüs'e dönmeleri sizin hiç onlar için imtihan aslında değil
onlar
mi?
Onlar için imtihan. İmtihan.
Çünkü sonradan Mekke'ye dönme emri geldiğinde dönecekler mi dönmeyecekler mi?
O kadar.
Peki gayrimetlu vahiyle belirtilmiş bir emir nasıl imtihan oluyor ya insanlar için? Adam der ki ben öyle bir vahiy bilmiyorum. Sen iddia ediyorsun onu der. Niye döneyim ki ben senin sözünle? Hani hayır. Nerede bunun kaydı? Evet. O nasıl bir imtihan? Öyle bir imtihan olur mu? Kaydı
olmuyor. Hayır şimdi. Allah bir indirmemiştir. İşte var işte.
Ya, o da,
hocam, ama sizin haberiniz işte, yok.
Tabii çünkü az evvel Fatih Hocam söyledi. Bizde 610 yılında başlamış öncesi olmayan bir din algısı anladım. Olduğu için. Halbuki namazın olmadığı tarihte herhangi bir dönem var mı? Herhangi bir insanın yaşadığı bir yerde insan yaşasın da o devirde namaz olmasın. Öyle bir şey yok ki. Ama işte bunu maalesef anlatmak mümkün değil. Şimdi bir diğer bu gayrimetlu vahiy vardır diye delil gösterdikleri şey de Bakara suresinden yine. O da oruçla alakalı ayetler. İşte Bakara suresinin 187. ayetinde artık oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişki ve işte yeme içme size helal kılındığı ifadesi var. Şeye kadar, imsaka kadar. Bu ifade o zaman peki demek ki bundan önce bu helal değildi. Peki nerede o? Bulamıyoruz biz bunu Kur'an'da. Demek ki o gayrimetlu vahiyle Nebi'ye
gerçekten çok gülünç yani.
Hakikaten gülünç yani, olacak iş değil. Şimdi Nebi şöyle oluyor, senaryo şu. Nebi gayrimetlu vahiyle diyor ki oruç bize helal bize farz kılındı. Nasıl? Akşam ezanına kadar, akşam güneş batana kadar oruç tutacağız. Güneş battıktan sonra yatsının sonuna kadar da yiyip içeceğiz. Ondan sonra tekrar oruca başlayacağız. Bu ne zamana kadar yiyip içecekleri gayrimetlu vahiyle şey oluyor. Sonra metlu bir vahiyle, yani Allah 187. ayeti indirerek bunu hafifletiyor. Yani şimdi işte halbuki 183. ayette kütübe aleykumus siyam kema kütübe alellezine min kablikum leallekum
tettekun,
değil mi? Tettekun diyor Rabbimiz. Yani dolayısıyla sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa aynı şekilde size de farz kılındı diyor.
Yani Adem Aleyhisselam'dan
beri gelen bir şey zaten.
Oruç tutuluyordu zaten Ramazan da, hem de başka zamanda
aynen
değil.
Aynen öyle, bir de Ramazan.
Mesela
aynen.
Tevrat'ta 9. ayda oruç diye geçiyor.
Evet aynen.
9. ay nedir? Hicri aylarının 9. sonu Ramazan.
Ramazan ayı tabii ki. Yani dolayısıyla işte öncesi olmayan bir din algısıyla gayrimetlu vahiy bu şekilde yutturulmuş. Peki biz Kur'an'a baktığımızda gayrimetlu vahiy diye bir şey olabilir mi? Sizler az evvel birçok ayet okudunuz olamayacağına dair. Bir iki tane de ben şey yapıp bırakacağım. Şimdi mesela Rabbimiz Araf suresinin ilk ayetlerinde kitabun unzile ileyke felâ yekun fî sadrike haracun minhu, yani bu sana indirdiğimiz bir kitaptır, onunla ilgili senin içinde bir sıkıntı olmasın. Neden indirdik bu kitabı? Litunzira bihi, onunla uyarasın. Ve zikra lil müminin, ve müminler için de zikir olsun diye indirdik. Yani o kitapla uyaracaksın. İndirdiğimiz kitapla. Kayda geçmiş olan kitapla. Kitap dediği şey zaten kayda geçmiş bir şey. Onunla uyaracaksın. Bizi kayda geçmemiş olan herhangi bir şeyin bağlaması mümkün değil.
Devamında... Ha, zikir dersin, kimse bir şey anlayamaz ki, tesbih çekme anlarlar.
Yani zikir yani, olsun diye yani, kafalarında yani
kafalarına yerleştirip unutmayacakları, sürekli kullanacakları bir bilgi olsun. Tabii.
Evet. Devamında ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum, Rabbinizden size indirilene siz tabi olun, siz uyun diyor. Nebiye demiyor, bütün hepimize diyor. Size indirilene ifadesi kullanılıyor. Şimdi Nebiye gelmiş olan gayrimetlu, sadece ona gelmiş bir vahye ben niye uyayım ki?
Unzile ileykum
min rabbikum. Evet. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. O zaman ben bir nebi de olsa, bir insana gelmiş gayrimetlu, beni niye bağlasın?
Bilmiyorum zaten.
Ki zaten. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Yani onunla aranıza başka evliyaları, başka dostları koymayın. Kalilen ma tezekkürün, ne kadar az düşünüyorsunuz buyuruyor Rabbimiz. Yine bir başka ayette kul eyyü şeyin ekberu şehadeten kulillahi şehidun beyni ve beynukum. En büyük şahitlik olarak bunlardan en büyüğü hangisidir? De ki diyor Rabbimiz, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve uhiye ileyye hazel Kur'an, bana bu Kur'an vahyedildi ki, bakın bu Kur'an vahyedildi diyor. Başka herhangi bir şey değil. Niye? Li unzirekum bihi ve men belag, sizi ve ulaştığı herkesi o Kur'an'la uyarayım diye.
Başkası değil. Bak, başka sizi bir şey ve ulaştığı.
Sizi ve ulaştığı kişi. Şimdi peki, gayrimetli kim ulaştıracak bana, nasıl ulaştı?
Başkalarına kim ulaştıracak?
Zaten Kur'an ifadesi var hocam. Biz ulaştıracağız. Kur'an diyor zaten.
Evet, tabii.
Yani dolayısıyla bunların, bu ayetlerin gayrimetli vahye uygun olması mümkün değil. Bir sonuncusu şöyle. Ya eyyühe Resul, bunu az evvel siz de okudunuz. Ey elçi, şeyde Maide suresinin 67. ayetinde Belligh ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirildiyse onu tebliğ et. Şimdi gayrimetlu vahiy nasıl tebliğ edilmiş oluyor? Devamında ve inlem tef'al fe ma bellagte risalete. Eğer bunu yapmazsan, yani bu tebliğ görevini yapmazsan, risalet görevini yapmamış olursun diyor. Şimdi gayrimetlu vahiy vardır ve beni bağlar demek, Resul'e sen risalet görevini yapmamışsın demektir. Niye? Çünkü sana Kur'an dışında bir vahiy daha indirilmiş, sen onu tebliğ etmemişsin demek. Dolayısıyla bunlar mümkün değil. Son olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi kıble, namazın nasıl kılınacağı mesela en çok söylenenlerden bir tanesi. Oruçla ilgili bu değerlendirmeler, değiştirmeler, şunlar bunlar. Yani bir müminlerin, İslam aleminin en çok üzerinde durması gereken, üzerine titremesi gereken en önemli ibadetleriyle ilgili hükümleri Allah Kur'an'da değil gayrimetlu vahiy ile nebisine yaptırmış olacak. Fakat sadece Nebi'yi ilgilendiren lime tuharrimu ma halallahu lek ayetini, mesela niye Allah'ın sana haram kıldığını, helal kıldığını kendine haram kılıyorsun? Tahrim suresinin ilk ayetini eşleriyle ilgili bir problemle sadece kendisini ilgilendiren bir şeyi metlu yapacak. Kitaba koyacak.
Herkese gösterecek.
Niye gösterecek? Şunlarla şunlarla bana orucun kıblenin değişimiyle orucun namazın nasıl şey olduğuyla ilgili ayetleri gayrimetlu söyleyecek. Nebi'ye diyecek ki bundan sonra şunlarla evlenebilirsin, şunlarla evlenemezsin. Sadece sana özel olmak üzere diyecek mesela Ahzab suresinde. Yani münafın, bu metlu olacak.
Bir münafığın Muhammed Aleyhisselam'a yaptığı hakareti.
Evet, Kur'an'a aynen öyle. Yazacak.
Yazacak ama namazla zekatla ilgili bir şey olmayacak.
Olmayacak. Ya böyle bir şeyi bir müminin kafası çalışan bir insanın aklı alır mı ya? Allah'ın dininde böyle bir şey olabilir mi? Yani dolayısıyla bu gayrimetlu denen, vahiy denen şey, evet gayrimetlu bir vahiy elbette olabilir ama bizi hiç ilgilendirmez. Nebi ile Allah arasında özel konuşma olabilir, özel bir şekilde
herkes olur.
Ama bu bizleri bağlayıcı bir şey değildir. Bizi bağlayan tek şey Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabında indirdiği ayetleridir. Nebi de elbette bunları en güzel şekilde yaşamış, örnekliğini yapmış. Ve onlardan da, onun örnekliklerinden de elbette bize bugüne kadar şeyler gelenler olmuştur. Biz onlardan da yararlanırız. Ama bizi bağlayıcı olan sadece Kur'an-ı Kerim'dir diyebiliriz. Tamam.
Peki o zaman son olarak şey yapalım da. Şimdi bu gayrimetlu vahiy iddiacılarının şeyini söylemiştin. Delili neydi? Hepsinin dayandıkları delil. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Yani o kendi arzusuyla konuşmaz. Konuştukları her şey kendine gelen vahiydir. Yani onlara göre Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her söz ne oluyor? Her söz vahiydir. Her sözde vahiy diyorlar. Yani niye? Çünkü Allah onun içine şey yapmış, bildirmiş. O tamamen yani kendinde değil, bir şey gibi, ne bileyim, işte bir bilgisayarın şey gibi kendine gelen bilgileri aktarıyor.
Ama bize örnek olacak değil mi?
Nasıl örnek olacak? Bakın şimdi bu mantığın doğru olduğunu düşünelim. Bir ayette ben okuyacağım. Bakalım şey yapalım. Şimdi Nisa suresinin 176. ayet. Yesteftunek. Ey Nebi, senden fetva istiyorlar. Kulillahu yuftikum fil kelale. De ki kelale konusundaki fetvayı size Allah veriyor. Kelale neydi? Anası olmayan ama ana bir kardeşleri olan. Nisa suresinin 12. ayetinde. Burada da tabii anası olmayan, ana bir kardeşleri olanlarla ilgili hüküm var. Baba yok da baba bir kardeşler ne olacak? Mecburen soracaklar. Çünkü orada en fazla 1/3'e kadar veriliyor. 1/3 ne verecek? Adam ölmüş. Eşi yok, çoluk çocuğu yok, annesi yok, babası yok, evet. Kardeşleri var. Ana bir kardeşlere verilecek miktar belli. Evet, peki, el kelale, o kelale konusunda sana soruyorlar. İn imrûn heleke leyse lehu veledun ve lehu uhtun felâ nisfu mâ terek. Birisi ölür de çocuğu yoksa, ister kız ister erkek olsun, bir kız kardeşi varsa malının yarısı. Kendi öz kızı gibi. Ondan sonra ve huve yelithu eylem mekun leha velet. Eğer çocuğu yoksa yani ölen kız kardeş ise onun erkek kardeş tüm malına mirasçı olur, çocuğu olmayan bir kızsa. Ve inkânet esneteyni fe lehumet tulüthâni mimâ terek. Eğer iki tane olursa üçte ikisi, o da tamamen Nisa suresi 11. ayetteki prensiplere göre. Ve inkânu ihbeten nicâlen ve insâni lidzekeri misl hâzil ünseyn. Yani erkek ilişkili kız kardeşlerse erkek kardeş kız kardeşin iki katını alacak. Tamamen Nisa 11. ayet. Aynen. Ama orada öyle Nisa 11 değil, Nisa 12 çok ince matematiksel hesaplarla ancak şey yapılabilir. Bugün bu çok net bir şekilde sağlaması yapılır. Fakat şimdi bu kolay bir şey değil yani bu şey yapmak. Allah-u Teala ne diyor? Bak fetvayı Resulullah'a sordular. Ama Allah verdi. Eğer Allah Resulullah'ın içine gayrimetlu vahiy yapıyorsa kullâ yuftikum diye bir şey olur muydu? O ne söylüyorsa Allah'ın söylediği sözdür. Asla hata yapamaz. Ama ne diyor? Yübeyyinullahu lekum. Allah sizin için açıklıyor, size açıklıyor. Niye tekilden çoğula geçti?
Muhammed Aleyhisselam da dahil.
Muhammed Aleyhisselam ne demişti Allahü Teala Fussilet suresinde? Kitabın Fussilet ayatı Kur'an'ın Arabiyen likavmin ya'lemun. Bilenlerden olursan bir toplum için Allah açıklama yapmıştır. Resulullah tek başına o açıklamalara ulaşamaz. Onun için ashabtan yetiştirdiği kişilerle birlikte ilgili ayetlerden hüküm çıkarıyor. Ondan dolayı açıklamayı Allah size yapıyor. Yanılırsınız diye. En tadillu. Yani yoldan çıkar yanılırsınız. İsteyerek yanılmaz, yoldan çıkmazlar. Ama yanılabilirler. Çünkü çok ince hesaplar var burada. Vallahi bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Peki Allah hem Resulullah'ın içine vahyedecek hem de yanılacaklar. Böyle bir şey mümkün mü? Ama biliyorsunuz bu ayetlerin hepsi, sen son zamanlarda bu konularda çalışıyorsun, hepsi öldürülmemiş midir? Çünkü sistemlerini çökertiyor. Şimdi sonuç, Kur'an-ı Kerim'deki sünnet kavramı anlam değişikliğine uğratılarak Resulullah'ın söz ve uygulamalarına getirilmiş. Halbuki Allah-u Teala Ahzab suresi 38. ayette hem onun hem tüm nebilerin uyması farz olduğu şeydir, sünnet. Ondan sonra Nisa suresi 26. ayette herkesin uymasını istediği şeydir. Uymayanları cezalandırdığına dair çok sayıda ayet vardır. Şimdi sünnet kitap ve hikmetin uygulandığı alandır. Ana yoldur. O ana yolda yürürken kitaba ve hikmete uyma mecburiyetimiz vardır. Ama siz tutacaksınız, sünnetin anlamını bozacaksınız, hikmeti yok sayacaksınız, Kur'an'ı açıklama bilimi kaybolmuş olacak, Kur'an'dan çözüm üretemez bir hale geleceksiniz. Ondan sonra da aynen başta okuduğun gibi Yahudilerin Mişnası gibi bir şey ortaya çıkarmak zorunda kalacaksınız ve kendi kafanıza göre yeni bir din dizayn edeceksiniz. Ve bugün maalesef Müslümanlar bu uydurulmuş dinin hakimiyeti altındalar ama Allah'a hamdolsun bu konularda artık problemler ciddi manada çözülmeye ve doğrular ortaya çıkmaya başladı. Cenab-ı Hak hepimizi kitabı ve hikmeti çok iyi kavrayan, çok iyi yaşayan ve Allah'ın sünnetine tam olarak uyan samimi kullarından eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Kendisine teslim olarak can verenlerden olmayı nasip eylesin.